Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Bugün 27 Mayıs 2020 Çarşamba, Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Yine bayram tatilinin ardından 4 gün dünyada gelişmeler durmadı. Tabii Türkiye'de bayram tatili, karantinası demek lazım, yaptık. Ama uluslararası politika hareketlenmeye başladı. Özellikle de koronavirüs sonrası Amerikan yönetiminin süreçte yeni hamleleri, yeni açıklamalarıyla küresel tartışmalar yavaş yavaş kızışıyor diyebiliriz. Trump yönetimi, Trump tartışmaları devam ediyor. 1992 tarihli açık semalar anlaşmasından çekilme kararı aldı Amerikan yönetimi. Silahların kontrolü anlaşmaları dünyada bir bir çöpe atılıyor. Çin'le gerilim var, Rusya ile gerilim var. Hafta sonunda Cumhurbaşkanı ile Trump'ın görüşmesi vardı, açıklamaları vardı. Bugün biraz küresel gündeme bakacağız. Aslında Amerika'nın liderliğinin dünyayı sürüklediği yer nasıl bir yer? Tabii Amerika'da başkanlık seçimi senesi, Trump seçilecek mi, seçilemeyecek mi belli değil. Transatlantik bağlamında da sıkıntılı resim devam ediyor. Açık semalar anlaşmasına Avrupa kanadı tepki göstermiş gözüküyor. NATO'ya yansımasa bile. Bütün bunları konuşacağız. Programın ikinci yarısında Profesör Hüseyin Bağcı ODTÜ öğretim üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı'na bağlanacağız. Ben de ilk yarıda size dünya gündemini özetlemeye çalışacağım. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasından da bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında yayınımızın tekrar olduğunda bir kez daha anımsatalım ve başlayalım Eksen'e. Evet, koronavirüs Amerika Birleşik Devletleri'nde beklendiği üzere koronavirüsten hayatını yitirenlerin sayısı 100 bin eşiğini aştı. Trump tartışılıyor. Amerikan başkanlık seçimlerinde Trump'ın açıklamaları var. Çin'den gelen açıklamalar var. Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklamalar var. Yine Türk dış politikasında başlıklar var. 100 bin dedim Amerika'da, 350 bin dünya çapında ölenlerin sayısı, vaka sayısı da 5 milyonu çoktan aştı. 5 milyon 643 binden fazla Worldometer sitesine göre. Britanya izliyor Amerika Birleşik Devletleri'ni vaka sayısında, can kaybı sayısında özür dilerim. İtalya yine aynı şekilde, Fransa, İspanya izliyor vaka sayısında yüksek gözüken. Rusya'da ölü sayısı 3800'lerde dolaşıyor. Dolayısıyla tezat bir durum söz konusu olduğunu belirtmek gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalar vardı geçtiğimiz günlerde. İkinci bir tepe noktası yapabileceği uyarısı özellikle önemliydi. Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan yaptı açıklamayı. Salgının birinci dalgasının ortasında olduğumuzu söyledi. Küresel çapta ilk dalganın henüz bitmediğini söyledi. Birkaç ay sonra yeni bir dalganın başladığını biz normalde kabul ediyoruz dedi. 1919 İspanyol gribine atıf yaptı ve yeni bir dalgaya hazırlanmak için dünyanın önünde birkaç ayın bulunduğunu dile getirdi. Dolayısıyla biz ikinci dalga diye tartışıyoruz ama henüz birinci dalga ortada yok. Üstelik de Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi ikinci bir tepe görebiliriz. Bunun ikinci bir dalga olması şart değil dedi. Bu iş burada bitmeyecek gibi gözüküyor ama normalleşme var küresel çapta. Tabii aşı çalışmalarının da devam ettiğini belirtmek lazım. Dünya Sağlık Örgütü hidroklorikin ilacının kullanımını askıya aldı. Adeta Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı bir soruşturma, bağımsız soruşturma açtırmayı başarmış olan Trump yönetiminden intikam alırcasına. Çünkü Trump bu ilacı kullanıyordu ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Gabrielsus bunun güvenlik endişeleri nedeniyle askıya alındığını söyledi. Geçici ama öte yandan mesela Fransa'da da tedavide bunun kullanılmasına, hidroksiklorokinin kullanılmasına ki sıtma ilacında da sıtma hastalığında da kullanılıyor. Onay çıkmadı kardiyolojik riskleri barındırdığı yönünde. Trump bu arada insülin kullanmaya da takmış kafayı. Hakikaten enteresan bir lider Amerikan Başkanı dünyada hiçbir şeyi umursamadığını söyleyebiliriz. Aşı denemeleri demiştim. Avustralya'da denemeler başladı. Haziran'da yeni bir aşamaya geçilebilir deniliyor. Amerikalı ilaç devi Merck & Co. yine başlamış. Rusya'da klinik aşı testlerine Haziran sonunda başlanacak deniliyor. Bu koşullar altında küresel bilek güreşinde notlar var. Size aktaracağım. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bayrama denk gelen bir dönemde sert açıklamalar yaptı. Amerikan yönetiminden Çin'e yönelik eleştirilere yanıt olarak bunu nitelemek lazım. Trump Çinli sözcüyle, dışişleri sözcüsüyle ağız dalaşına tutuşmuştu. Geçen hafta aktarmıştım. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise siyasi virüsle karşı karşıya olduğunu dünyanın, Rusya ve Çin'in özellikle ve bunun karşısında da işbirliğine giderek aşılmaz bir kale tesis ettiklerini söyledi. Krizi fırsata çevirmek için Rusya ile çabalarını devam ettirdiklerini, stratejik ortaklığı tırnak içerisinde demek lazım herhalde, pekiştirmeye yönelik çabaların devam edeceğini söyledi. Şii zirvesi düzenlenecekti. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi St. Petersburg kentinde, Rusya'nın kentinde, ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi, sonbahara atıldı. Amerikan yönetimi Çin'e karşı adımlarını devam ettiriyor. 33 Çin kuruluşu kara listeye alındı. Ticaret savaşı daha da hızlanacak gibi gözüküyor. Çin'in bir takım uluslararası girişimlerinin önü kesilmeye çalışılıyor. Özellikle İsrail'le ilgili bir desalinasyon girişimi vardı. Deniz suyu arıtma tesisi kurulumu için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir tesis ihale yapılmıştı. Son ikiye kalan Çinli firma Amerika'nın baskılarıyla ihaleden el çektirildi. Mike Pompeo İsrail'i ziyaret ettiğinde aktarmıştım size, baskıları açıkça dile getirmişti. Çinliler bu koşullar altında ekonomik büyüme hedefi koymuyorlar. Çin Halk Kongresi, iki kongre, yıllık toplantıları geçen cuma bakmıştık konuğumuzla birlikte. Koronavirüs etkisi tabii, Çin'de üretim açıldı ama daha mütevazi davranıyorlar, öyle gözüküyor. İlk defa büyüme hedefi 30 yıldır ilk defa koymuyorlar ama diğer yandan sıfır yoksulluk hedefini ortaya koydular Çilhan Kongresi'nde. Trump'ın suçlama kampanyası altında. Trump'ın suçlamaları sadece Çin'e yönelik değil, özellikle Rusya ile çok büyük gerilimler olduğunu belirtmek mümkün. Amerika'nın Avrupa'yı da etkileyecek gerilimler bunların hepsi. Kuzey Akım 2'ye yeni yaptırımlar tasarladığını görüyoruz Amerikan yönetiminin. Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, ki Almanya kamuoyunda çok eleştirilmişti, yeni yaptırımları gündeme taşıdıklarını söyledi. İlk yaptırımlarda gelmişti. Amerikan yönetiminin bu geçtiğimiz günler içerisindeki en önemli adımlarından biri ise Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı oldu. 1992'de imzaya açılmıştı, Türkiye'de imzacısı ve güven arttırıcı önlemler silahsız uçmalarını mümkün kılıyor ülkelerin. Şeffaflığı teşvik etmek için silah kontrolü ve diğer anlaşmaları kolaylaştırmak, onların gözlemlenmesini kolaylaştırmak için uçuşlara, silahsız keşif uçuşlarına izin veren bir anlaşma. Sıkıntılı bir anlaşma elbette ama 1992'den bu yana işliyordu. Şimdi Amerika çekildi. Orta menzilli nükleer anlaşmadan çekilmişti Trump yönetimi. START anlaşmaları, ki köşe taşı soğuk savaş döneminin, yenilenemiyor Amerika'nın ortaya koyduğu şartlar nedeniyle. Bir de şimdi Açık Semalar Anlaşması çıktı. Diğer yandan Beyaz Saray'da da nükleer deneme olasılığının görüşüldüğü Washington Post gazetesine yansıyan bir haber oldu. Dünyanın gittiği yere dair olumsuz bakışa bir not daha, bir çentik daha ekleyebiliriz aslında. Böyle bir durum. Tabii ki suçlamalar vardı. Rus Dışişleri Bakanlığı özellikle Amerika ile gerilimin arttığını vurgulayan bir açıklama yapmıştı. NATO'nun Rusya'ya, NATO üzerinden Amerika'nın Rusya'ya ithamları var. Özellikle Kaliningrad bölgesi ve Gürcistan'la ilgili, ama konu hakikaten çok karışık. Her ülkenin savunmasını da ilgilendiriyor ve küresel işbirliğinin aslında bu savunma çıkarları karşısında zorluğunu ortaya koyuyor. Avrupa kanadından çağrı geldi. Yüksek temsilci Joseph Borrell çekilme kararını eleştirdi ve Amerikan yönetimine anlaşmaya geri dönme çağrısı yaptı. Çünkü Avrupa'yı çok yakından etkileyecek bir şey bu elbette. Dolayısıyla Amerika'yı yeniden bu Avrupa üzerinde uçuşlar gerçekleştiriliyor ve bundan kim ne kadar zarar görecek hesabı kitabı da yapılıyor. Rusya kendisine yönelik Kaliningrad ve Gürcistan eleştirilerini reddediyor. Uçuşların aslında bu anlaşmayla daha fazla bir kilometreye sahip olabildiği halde bu bölgelerde daha sınırlandırdıklarını söylüyorlar uçuşların. Böyle karışık da bir şey. Kaliningrad'da Avrupa'daki Rusya toprağı. Bu koşullar altında Rusya 3 savaş gemisi daha Akdeniz'e gönderme kararı aldı. Karadeniz filosundan, İstanbul Çanakkale boğazlarından geçtiği belirtiliyor. Bir de Rus Su-35'lerinin Doğu Akdeniz'de Amerika'ya ait keşif uçağına önleme yaptığı haberleri de düştü. Trump'ın açıklamaları var. Art arda yaptığı açıklamalar yine ortalığı karıştırdı desek yeridir. Bu açık semalarla ilgili açıklaması da vardı anlaşmayla ilgili. Rusya lideri Vladimir Putin benim Kasım'daki Amerikan seçimlerini kazanmamı istemiyor dedi. Beni beğeniyor fakat seçimi kazanmamı istemediğini düşünüyorum dedi. Yani sanki bütün mesele beğenip beğenmemesiymiş gibi böyle değişik bir perspektifi olduğunu söylemek mümkün. Bir yandan tabii içeride Amerika içinde Rusya ile ilgili tartışmaları dindirmek için de söylemiş olabilir. Çünkü gizli anlaşma yapıldığı yolunda da suçlamalar alıyor Trump rakiplerinden, buna yönelik bir girişimde hamlede olduğunu söyleyebiliriz. Trump aynı zamanda Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini geri çekmeyi planladığının işaretini verdi. Bu yönde iddialar New York Times gazetesinde yayınlandı. Amerikalı yetkililere dayanarak yayınlandı ama Pentagon sözcüsü detay vermiyor. Zaten Taliban'la yapılmış yeni bir anlaşma var ve asker sayısı 8600'lere çekilecek. Bu plan işliyor. Pentagon'da çok mutlu gözükmüyor Trump'ın bu açıklamalarından. Fakat Trump seçimlerden önce askerleri eve döndürme sloganını daha fazla kullanacak gibi gözüküyor. Nitekim açıklamaları da bu yöndeydi. Polislik yapmaya gitmedik dedi. Enteresan, basbayağı polislik yapmaya, hatta askerlik yapmaya gittiler tabii ama 19 yıldır oradayız, artık yeter, askerlerimizi eve döndürmek için ileriye dönük görüşmeler yapıyoruz dedi. Suriye'den asker çekmeye dair de bir takım fikriyatlarını ortaya serdi ki bu yönde daha önce de konuşmuştu ama hiçbir şey tabii olamamıştı, unutmamak lazım. Bu sefer Türk sınırından askerlerimizi çektiğimizde herkes bunun korkunç olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştum dedi. Sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi. 2000 yıldır siyasi iyileştiriyorlar sınırı dedi. 2000 yıldır bu sınır yok birincisi. Tabii tuhaf söylemler bunlar ama Trump bu her şeyi söyleyebiliyor. Yine de buradaki niyet bir tabii petrole ilişkin sıkıntıları düzelteceğiz. Oradan çıkacağız dedi. Trump nasıl olacak diye de sormak lazım elbette. Trump'ın Erdoğan'la görüşmesinde Suriye ve Libya konularının ele alındığı söylendi ki son dönemde bir yakınlaşma göze çarpıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'le telefonda görüşmüştü. Kalın bir yandan da France 24'de konuşup S-400'lerle ilgili anlaşmaya Türkiye'nin bağlı olduğu mesajları verdi. Ama Libya konusunda örneğin Rusya'dan yakındığı dikkat çekti İbrahim Kalın'ın Türkiye'nin pozisyonu itibariyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram trafiği, telefon trafiği vardı. İran'la sınırın açılması, Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, işte Umman, Katar, işte pek çok görüşme yaptığını gördük. Bu arada İsrail Hava Yolları el al 13 sene sonra ilk kez Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Bu dikkat çekici, İsrail'le bozulan ilişkiler açısından. Kargo uçuşları şimdilik ama tabii sivil uçuşlar da açılabilir. İsrail'in Temmuz'da Batı Şeria'daki ilhak hazırlığının dile getirildiği bir dönemde bu yakınlaşma yine dikkat çekici. Küresel ekonomiyle ilgili notlardan aktaracağım. Fitch'in güncellediği küresel ekonomik görünüm raporu var. Koronavirüs şoku genişliyor başlığını uygun görmüşler ve hakikaten daha önce 3.9 küçülme vurguluyorlardı. Şimdi 4.6'ya çıkartmışlar. Euro bölgesi için 8.2'lik bir daralma bekliyorlar. Burada tabii Türkiye ile ilgili %3'lük bir daralma söz konusuydu. Söz konusu yine güncellenmiş raporda %3'ü ortaya koymuşlar. Avrupa'daki durum parlak gözükmüyor. Avrupa Birliği bu arada 3 yıl önce salgını öngörerek bir koronavirüse karşı, koronavirüse benzeri aşılara hazırlanılmasını istemiş. Ancak The Guardian gazetesine göre kar peşinde koşan ilaç şirketleri toplumsal faydayı görmemişler bu işte. Dolayısıyla da yenilikçi ilaçlar girişimi diye bir Avrupa ile işbirliği halinde icra organı Avrupa Komisyonu ile bir kurum var. Ve bu kurumda gündeme gelmiş. İlaç sanayi istememiş. Üstelik de finanse edecek olan zaten Avrupa Birliği halkları olacakken eğer bu kabul edilmiş olunsaydı 2017 yani 3 sene önce şu an aşı geliştirilmesinin hızlanacağını uzmanlar dile getiriyor. Avrupalılar bunu yapmadılar. Şimdi koronavirüsten kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar etkilerinden. Almanya'da Lufthansa tartışması var. Merkel, Almanya Başbakanı 9 milyar euroluk bir kurtarma paketi sağladı Lufthansa'ya ve Avrupa Komisyonu rekabet kısıtlaması getirme çabasına karşı mücadele edeceklerini söyledi. Küresel ekonomi durdu. Turizm dünyada bitti desek yeridir. Havayolu şirketleri iflasa sürüklenmiş vaziyette ve bu tartışmalarda bitmek bilmeyecek. Bu koşullarda Ryanair CEO'su Alman hükümetine tepki göstermiş ve Lufthansa'ya yapılacak yardımın yasa dışı olacağını da söylemiş durumda. Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire ise Renault tamamen kapanabilir diye bir açıklama yaptı. Gerçekten önümüzdeki dönem bizi ne beklediğini öngörmek için bu notları bilmekte fayda var. Macron otomotiv sektörünü kurtarmak üzerine bir plan açıkladı. Geçtiğimiz döneme göre 500 bin aracın satılamaması gibi bir kriz var ortada. Tabii kimse benzin de kullanmıyoruz hiçbirimiz evimizden çıkmadığımız için böyle bir durumdayız. 5G tartışmaları var. Britanya medyası Boris Johnson'ın salgın nedeniyle Huawei'nin ülkenin 5G altyapısındaki rolünü sıfıra indirgemek istediğini, bunu fırsat bileceğini söylemiş. Amerika'yı da rahatsız eden bir gelişmeydi bu, onu da belirtelim. Bütün bunlar olurken dünyanın en zengin kişileri kazanıyorlar. Onlar kaybetmiyorlar. Forbes dergisi COVID-19 salgınında servetlerine toplam 255 milyar dolarcık katkı yaptıklarını ortaya koymuş. Kimler var, kimler yok ki? İşte Mark Zuckerberg en büyük kazancı sağlamış. 31.4 milyar dolar. Ne kadar az bir para değil mi? Warren Buffett, işte Amancio Ortega, Oracle kurucusu Larry Ellison, Jeff Bezos gibi isimler olduğunu belirtelim. Vakalar devam ediyor efendim. Çin'de de bir vaka görüldüğü belirtiliyor ama Çin testleri de hızlandırdı. 6,5 milyondan fazla insana Wuhan'da test yapmayı başarmışlar. Yani kent nüfusu 11 milyon ve tamamına yapacaklarını söylüyorlar. Hakikaten Çinlilerin çabaları takdire şayan. Hong Kong'da başları dertte. Çinlilerin yeni güvenlik yasası çıkartmaya çalışıyorlar ve protestolar düzenlendi. 120 kişi gözaltına alındı. Burada Güney Kore'de 50 günde kaydedilen en yüksek vaka kaydedildi. Geçtiğimiz gün 40 vaka kaydedilmiş ki iyi idare ettiği söyleniyordu. O Asya'da, Japonya'da OHAL uygulaması kalktı. Tokyo metropoli ve Hokkaido'da belli yerlerde zaten kaldırılmıştı. Duterte Filipinler lideri aşı bulunana kadar okul mokul yok, önce aşı gibi rest çekmiş vaziyette. Avrupa'da tabii ki salgın devam ediyor ama yavaş yavaş normalleşme, açılma da devam ediyor. Uyarılar sosyal mesafede devam ediyor. İtalya'da sivil yardımcılar denetleyecek sosyal medyayı. Papa 3 ay sonra ilk kez St. Peter Meydanı'nda Hristiyanları kutsadı ama sayıları fazla değildi. Meydan boş kalmadı en azından. Turizm konuşuluyor Avrupa'da, İspanya'da, özellikle Yunanistan'da. Sağlık çalışanları İspanya'da bir yandan eylem yapıyorlar tabii olup bitenlere dair. Yunanlılar ekonomiyi açmak için turizmi açmak zorundalar. Türkiye için de benzer sıkıntılar var. Can kayıpları devam etse de süreç böyle. Fransa'da ertelenen yerel seçimlerin ikinci turunu 28 Haziran'da düzenleyecekler ki Macron hükümeti azınlığa düşmüştü, anımsayalım. Almanya'da yine aynı şekilde 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık yakıyor. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere. Bu arada bir kilisede ayin ibadete açılmıştı. Ayine katılan 40'tan fazla kişiye koronavirüs bulaşmış. İşte biraz bundan bahsediyoruz aslında bu normalleşme meselesinde. Avusturya'da koronavirüs önlemlerini Cumhurbaşkanı ihlal etmiş. Solcu lider Alexander Van der Bellen pandemi önlemlerini ihlal edince eleştirilmiş. Gerçekten üzgünüm, zaman nasıl geçti anlamadım demiş, bir restorana gitmiş durumda. Britanya'da da gevşetme adımları olduğunu söyleyelim. Danışmanı Johnson'ın evinin önünde protesto edildi. Çünkü o da kuralları ihlal etmiş. Çocuğunun durumunu gerekçe gösterdi ama herkes tabii eleştiriyor, evlerine kapandı insanlar. Orta Doğu'da Netanyahu, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhakına Temmuz ayında başlayacağız diye ilan etti. Hafta sonunda bu tabii ortalığı bu yaz hareketlendirecek. Onu belirtmek gerekiyor. Yeni hükümeti de İsrail'de kurdular. Netanyahu'nun yargılandığı, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kullanmaktan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü ama pek de bir sonuç çıkmış gözükmüyor. Suudi Arabistan normalleşme planı ortaya koymuş durumda. Libya'da resim karışık. Hafter güçleri geri adım atıyorlar. Türkiye'nin desteklediği İhvancı GN hükümeti, Trablus hükümeti atakta gözüküyor. Bir de doğuda Agela Salih devrede, daha çok adını işitiyoruz. Rusya'nın açıklamaları vardı. Sergey Lavrov'la Agela Salih hafta sonunda görüştü. Libya'ya bakacağız önümüzdeki dönemlerde daha detaylı olarak. Hasan Ruhani'nin açıklamaları vardı. Venezuela'ya petrol tankeri, petrol yardımı gönderdi İran ve ulaştığı 3. petrol yüklü tanker Amerika bir misillemede bulunur mu diye bir tedirginlik vardı. İran Hürmüz Boğazı'nda yanıt verir diye düşünülüyordu ama Amerika bir şey yapmadı. Tankerler şimdilik kaydıyla diyelim ulaşmış durumda. Dosteli olarak zordaki Venezuela'ya yardıma gittiler. Suriye'de M4 otoyolunda Rus askeri polisleri refakat ediyor sivil araçlara. Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları vardı. Küçük ihlaller olsa da uyuluyor ateşkese deniliyordu ama yeni saldırılar olduğu yolunda haberler var. Deir ez-Zor bölgesinde kuzeydoğusunda Amerika'nın konvoyuna hafta sonu saldırılar düzenlendi. Gaz sahalarına, petrol sahalarına, Conoco gaz sahasına füze savunma sistemi yerleştirdiği Amerikalıların haberleri geliyor. Bir de buğday tarlalarını ateşe vermiş iddiaya göre Amerikalılar, Suriyelilerden tepki var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırıların da devam ettiği yolunda son bilgileri aktarmış olayım size. Rusya'nın Newsweek dergisi Suriye Devlet Başkanı Esad'dan bıktığı, işte Suriye'de yorulduğu yolunda iddialara yer veren haberi vardı. Rusya'da Suriye ile alakalı meclis ilişkilerinden sorumlu grubun koordinatörü Dimitri Sablin yanıt verdi Newsweek dergisinin haberine. Daha çok beklersiniz dedi. Batılı ortaklarımız Suriye müttefiklerinin desteğiyle kötü şöhretli teröristlerin yarattığı şiddet içerikli demokratikleşmeye direnmenin mümkün olduğunu biz gösterdik. Oysa Batılı ortaklarımız kendilerini dünyanın efendileri olarak görüyorlar. Dik duruşa katlanamıyorlar. Daha çok beklersiniz yanıtını verdi. Putin Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesi için özel temsilci olarak Şam Büyükelçisi Alexander Yefimov'u atamış durumda. Tartus'ta ortak tatbikat yaptılar. Onu da aktaralım. Rusya'da Covid vakaları artışlar 8.000'lere inmiş vaziyette ama dediğim gibi ölü sayısı 3.800'lerde düşük yani. Dimitri Peskov, Kremlin sözcüsü, iyileşti, sağlıkçılara teşekkür etti taburcu olurken. Vladimir Putin'in açıklamaları söz konusuydu. Orada da kısıtlamalar gevşetiliyor. Salgını stabil hale getirdik dedi Vladimir Putin. Pandemi nedeniyle Zafer Bayramı geçirdi. 9 Mayıs'ta yapılması gerekiyordu. 75. yıl dönümü 24 Haziran'da düzenleneceğini duyurdu. Bakanlarının ülkenin doğusunda orman yangınları ve sellere karşı mücadelesini ele aldığı toplantıda ise biraz sinirlendiği görüldü. Rusya liderinin kalemi böyle fırlatırken videoları da yayınlandı. Onu da aktarmış olayım. Efendim, Amerika'da 100.000'i aştı demiştik. Trump tabii tartışılıyor. Trump'ın tutumu tartışılıyor. Golf oynaması tartışılıyor. Twitter Trump'ın yalan dolanlarına bilgiyi doğrula etiketi ekledi. Trump çok sinirlendi, ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçladı. Amerika'da bir de Minneapolis'te bir siyahı öldüren polisler, gerçekten dehşetengiz bir video görüntüleri var. Dakikalarca diziyle boynuna bastırıyor. Nefes alamıyorum lütfen demesine rağmen ve büyük protesto gösterileri arkasından patlak verdi. Polis görevden alınmıştı. alınsa da tartışmalar dinmiyor. Latin Amerika'da Brezilya 24 saatte 1039 kişi hayatını yitirdi. Vaka sayısı hatta çok daha fazla olduğu söyleniyor. Vaka sayısı 16 bin artı 400 binlere yaklaştı. Gerçekten vahim. Bolsonaro'nun yönetimi vahim. Onu belirtmek gerekiyor. İplemiyor da Bolsonaro. Takmıyor da. Halk tarafından protesto edilmesini de takmıyor. Türkiye'de de can kaybı 4397. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı. Biraz düşüş var. 28 kişi son 24 saatte. Normalleşmeyi hepiniz biliyorsunuz efendim. Bakalım başımıza neler gelecek. Bir ara verelim. Az sonra Profesör Hüseyin Bağcı ile buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hüseyin Bağcı var. ODTÜ öğretim üyesi, Dış Politika Enstitüsü Başkanı aynı zamanda. Hoş geldiniz yayınımıza efendim.
Çok teşekkür ediyorum Ceyda Hanım.
Çok teşekkürler katıldığınız için. İki ayı aştı koronavirüs krizinden. Hepimiz muzdaripiz ama yavaş yavaş uluslararası gündem de hareketleniyor. Tabii gölgesi altında bu salgının ama Amerikan yönetiminden özellikle salgını da fırsat bilerek yeni adımlar var. Çin'e yönelik, Rusya'ya yönelik silahsızlanma anlaşmalarını iyice tartışmaya başladığımız bir döneme giriyoruz. Açık semalar anlaşması ki 92'de imzalanmış, Türkiye'nin de imzacısı olduğu bir anlaşmaydı ve önemli de bir anlaşmaydı. Silah kontrolü hem denemeler tartışılıyor. Nükleer denemeler bile Beyaz Saray'da konuşulmaya başlandı. Öncelikle şunu sorarak genelden giderek başlamak istiyorum hocam. Şimdi koronavirüsten çıkışta daha tehlikeli bir dünyaya mı gidiyoruz? Amerikan yönetiminin Avrupa'yla da ilişkilerinde bir takım krizler olduğu anlaşılıyor. Bu Trump'ın attığı adımlar ne anlama ya da işaretini verdiği adımlar diyelim ne anlama geliyor?
Yeni döneme tabii giriyoruz. Yeni normalliğe, yeni döneme giriyoruz. Ama bu yeni dönem tabii bir takım farklılıkları içerecek. Korona sonrası dönemin şüphesiz eski çatışmaları, eski sorunları geleceğe taşıyacağı bir süreç olacak bu. Ama sorunlarla mücadelede yeni boyutlar, yeni araçlar ve yeni aktörler ortaya çıkacak. Onu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında özellikle ticaret alanında yaşanan savaşlar devam edecek. Çin'in ilk defa bir uluslararası, küresel bir sorunda liderliği üstlendiği bir süreç yaşandı. Korona olayında Çin bir adım önde. Yani Amerika halen bununla uğraşırken Çin ekonomisini çalıştırmaya başladı. %4'lük bir gelişme bu yıl için öngörülüyor. Zaten bugün dahil olmak üzere 21-28 Mayıs tarihleri arasında Çin Komünist Partisi'nin toplantıları var. Dünya ile hem ekonomik hem siyasi hem askeri anlamda Çin'in karşılaşacağı meydan okumalara nasıl cevap vereceği konusunda kafa yoruyorlar. Hı. İşte bana da sordular ne düşünüyorsunuz diye. Ben de bir akademisyen olarak Türkiye'den görüş verdim. Çinliler mesela bu yıl itibariyle, 2020 yılı itibariyle Çin'in tüm köylerinde fakirliği kaldırmayı hedeflediler. Bunu başaracaklar gibi gözüküyor. Bunun anlamı nedir? Lig atlayacak. Yani fakirlikle mücadelede önemli bir noktaya gelmiş olacak ve benim gördüğüm kadarıyla G8 olarak bildiğimiz ama şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ve Kırım'a müdahalesi nedeniyle tekrar G7'ye dönüşen bu sanayileşmiş 8 ülkenin yanına 9. olarak büyük bir olasılıkla Çin gelecek. Yani bu önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Çin'in dünyanın sanayileşmiş en önemli 9 ülkesinden biri olacağı artık kesin gibi gözüküyor.
Şimdi peki hocam Çin, evet bir küçük bir şey ilave ederek devam edersek Çin Dışişleri Bakanı'nın özellikle Trump'ın son yüklenmeleri karşısında Rusya ile işbirliğini vurguladığını, birlikte Özellikle de bir siyasi virüsten bahsetti kendisi. Aşılmaz kale haline geldi Rusya ile birlikte dedi. Şimdi Amerika'da da tartışmalar var. Çin'le bu işi keskinleştirirken Rusya'yı ABD'nin yanına çekme tartışmaları varken bu mesajlar ne anlama geliyor? Bunun bir de Avrupa Birliği ayağı var. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bağlamındaki tartışmalarda Avrupa Birliği transatlantik resminde tam olarak durmuyor. Sanki biraz Çin tarafına, daha küreselleşmeci tarafta gözüktü. Bu anlamda yeni ittifak düzeni ve Amerika'nın pozisyonu bağlamında ne söyleyebiliriz?
Güzel sorular. Açıklamaya çalışayım. Bir defa Çin konusunda Hindistan'ın ve Rusya'nın tavrı tarafsız kalmak. Yani son yapılan tartışmalarda Hindistan'da ve Rusya'da Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarında mümkün olduğunca tarafsızlığı tercih eden bir tutum takınmaları yönünde politikaları var. O nedenle her iki tarafın şüphesiz bu ülkeleri kazanma çabaları olacak. Avrupa örneğinde Çin'e doğru yakınlaşmanın olacağını düşünmüyorum. Transatlantik ilişkilerin tekrar canlandırılması için özellikle Almanya'da yeni başbakan adayı Friedrich Merz transatlantik ilişkilere çok önem vereceklerini ve bu işin devam etmesi gerektiği yönde açıklamalarda bulunuyor. Burada tabii belki biraz sonra siz de ona geleceksiniz. Amerika'daki seçimler tabii çok önemli. Yani Kasım ayında eğer John Biden kazanırsa ve Trump giderse o zaman transatlantik ilişkilerdeki yapı da değişecek. Niye? Nicholas Burns, eski dışişleri bakan yardımcısı ve diplomat, şöyle bir açıklamada bulundu geçen de Yunanistan Katmirani gazetesine. Dedi ki, biz eğer iktidara gelirsek bütün dünya ile yeni bir işbirliği arayışına gireceğiz. Yani söylem olarak çatışmacı veyahut da America First politikası değil, daha çok işbirliğini ön plana çıkaran bir politika takip edeceğiz dedi. Şimdi bu tabii Çin'in işine giriyor. Yani Çin Trump'la mı yoksa Biden'la mı daha iyi ilişki içine girer sorusuna verilecek yanıt Biden'la olacak. O nedenle Rusya için de aynı şekilde işte açık semalar anlaşmasını söylediniz. Rusya ile ABD arasında özellikle bu nükleer başlıklar konusunda bir gerginlik var. Ben Türkiye'nin bu açık semalar anlaşmasının imzalanması esnasında Savunma Bakanlığı'nda görev yapıyordum ve Türkiye imzaladı biliyorsunuz 90-91 yılında. Bu işin arka planda olanlardan biriyim, yani mutfağında olanlardan biriyim. Benim de uzmanlık alanım ayrıca uluslararası güvenlik. O nedenle Donald Trump'ın Avrupa güvenliğine ve transatlantik ilişkilerine çok yıkıcı bir şekilde geldiği ve bütün bu var olan yapıları çatırdattığı için Avrupa'da pek fazla tutulmuyor. Bunu da bilelim. Yani Amerikan tarihinde ilk defa, yani 1945'lerden bugüne kadar bir Amerikan devlet başkanı Berlin'e gelip de binlerce insana hitap etmedi. Yani Obama'dan Bill Clinton'la, işte Ronald Reagan'dan Bush'una kadar hepsi gitti. Ama bir tek Donald Trump bunu yapmadı. Niye? Çünkü tutulmuyor. Yani Avrupa'da tırnak içinde söylüyorum, sevilen bir devlet başkanı değil. Hatta Almanya'daki büyükelçisi bile şu anda geri çekildi. İşte ona yeni bir görev verdi ama Alman basınında yapılan tartışmalarda bir müstemleke valisi gibi davrandığı, Avrupa'yı anlamadığı ve o nedenle de Berlin'den ayrılırken neredeyse akşam yemeğine kimsenin gitmediği bir ilk Amerikan büyükelçisi olacağını söylediler Robert Grenell'in. Bu çok ilginç bir şey. Buradan nereye varmak istiyoruz? Çin uluslararası alanda en azından şu aşamada daha fazla sempati toplayan bir ülke konumunda. Ama Çin'e doğru kayışlar ne kadar olacak? Çin'le birlikte nereye kadar bu güç merkezleri, yani Rusya, Avrupa Birliği, Hindistan, bunlar Çin'le nereye kadar ilişkilerini geliştirebilirler? Bu tabii halen açık kalan bir soru ve tartışması gereken bir soru. Ama korona sonrası dönemde Çin'in tabii çok daha fazla belirleyici bir rol oynayacağı dönemi girdiğimizde kesin.
Peki hocam, şunu soracağım bir de. Trump'ın tabii Trump şimdiden o kadar, tabii üslubu da çok farklı bir adam. Şimdiden işte Rusya, Çin benim seçilmemi istemiyor demeye getirmeye başladı. Öte yandan Amerika'da da koronavirüste bir 100 bini aştı ölü sayısı. Trump'ın kazanma durumunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ve kazanırsa nasıl bir uluslararası resim öngörmek lazım? Daha da vahim boyutlara varabilir mi?
Şimdi tabii senaryo üzerinden gitmemiz gerekecek. Şöyle, yani Trump seçimleri kazanabilir mi? Kazanabilir. Önümüzdeki 3 ay belirleyici olacak. Çünkü Amerikan tarihinde en az işsizliği başarmış olan bir devlet başkanı olarak zaten tarihe geçti. Ama korona virüsü tabii Amerika'yı çok feci vurdu ve Amerika hazırlıksız yakalandı. Bunu da görmek lazım. Ama bu Amerika'nın bu sorunları çözmeyeceği anlamına gelmez. Para orada, teknoloji orada, her şey orada. Yani tekrar geçen hafta söylediği gibi ekonomiye dönüş yapıyoruz şeklinde bir açıklama bulundu. Normalleşmeye dönecek ve hızlı bir şekilde öyle gözüküyor ki bu ekonomik yaraları sarmaya çalışacak. Vakit daha var. Yani nereden baksanız bir 4 aylık net bir zaman var. Bu süre içerisinde çok şey değişebilir. Kazanamazsa ne olur şeklinde doğrudur da hem Çin hem Rusya Trump'ın kazanmaması yönünde bir beklenti içindeler. Yani bunu kabul etmek lazım. Şeylerle, demokratlarla çok daha rahat çalışabilir hem Rusya hem Çin. Ve özellikle Donald Trump'ın bu nükleer yarışta, az evvel de söylediğiniz nükleer denemeler dahil olmak üzere Amerika'nın dünyadaki o öncü rolünü korumaya her ne pahasına olursa olsun şeklindeki yaklaşımı tabii söylemine de yansıyor. Çok sert söylemlerle gitti ilk 4 yılda. Eğer iktidarda kalırsa tabii bir 4 yıl daha böyle bir politikayı takip edeceği için, yani bir yumuşama göstereceğini ben düşünmüyorum. O zaman çok daha gergin bir dünya yapısıyla karşı karşıya kalacağız. Daha çatışmacı bir korona sonrası dönemle yaşayacağız. Ama şimdilik bütün kartlar ortada. Onu söyleyeyim. Evet. Kazanan şu aşamada Çin, onu biliyoruz. Yani Çin her şekilde ekonomik açıdan olsun, uluslararası kamu diplomasi açısından olsun kazanmış durumda. Tabii Amerika dahil Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinin Çin'i korona nedeniyle uluslararası alanda şikayet etmesi ve tazminat talep etmesi tabii bir siyasi hareket olarak da görülebilir ama Çin'in bunlara yanaşacağını düşünmüyorum. Ve doğrudur da hem Avrupa Birliği hem de Amerika korona ile mücadelede sınıfta kaldılar ama telafi imtihanları her zaman yapılıyor biliyorsunuz. Ve onu başarırlar diye düşünüyorum. Avrupa örneğinde başaracaklarını düşünüyorum.
Peki hocam, biraz Türk dış politikasına da gelmek istiyorum. Çünkü bizim açımızdan da durum hareketli. Özellikle bir takım başlıklar. Trump'la Cumhurbaşkanı'nın telefon görüşmesi oldu. Gerçi sık sık da görüşüyorlar. Trump bir yandan da Afganistan'dan çekilme. Tabii iç politik herhalde değerlendirmek lazım. Askerleri eve getirme mottosunu tutturmuş vaziyette. Suriye'den de hatta bahsetti. Açıklamalarında, son açıklamalarında Cumhurbaşkanı ile konuştuğunu, sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi dediğini gördük. Bir yandan Libya dosyası var. Orada da Türkiye giderek gün be gün Amerika ile birlikte hareket ediyormuş gibi bir görüntü de var. Ama öte yandan da tabii çelişkili durumlar da var Türk dış politikası açısından. Manzara nedir? Siz nasıl görüyorsunuz bu verilmiş moladan sonra?
Evet, güzel oldu. Bu zorunlu mola diyelim. Yani korona süreci tabii uluslararası ilişkilerde belli bir yavaşlamayı beraberinde getirdi ama sorunları çözmedi. Amerika'nın Orta Doğu'dan çıkacağını düşünmüyorum. Rusya'nın ve İran'ın Orta Doğu'da güçlenmesini istemez. İsrail'le olan ilişkilerini zaten devam ettiriyor. İsrail'in koruyucusu konumunda. Nitekim Pompeo'nun geçen hafta İsrail'e yaptığı ziyaret bu açıdan önemli. Şimdi bir de Netanyahu'nun başkanlığında bir de hükümet de kuruldu. Tabii İran çok kötü durumda. Hem ambargolar nedeniyle hem de korona nedeniyle yaşadığı bu olumsuz deneyimler. İran'ı belki de Astana süreci ülkesi olması itibariyle belki de en zayıf ülke olarak görmek lazım. En zayıf halkı olarak görmek lazım. Libya konusunda haklısınız. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında PYD, PKK dahil olmak üzere birçok konuda tezat teşkil eden alanlar var. Yani karşı karşıya kalınan alanlar var. Ama hem Türkiye hem de ABD bir şekilde dost düşman ilişkisini de devam ettirerek ittifak üyeliği içerisinde NATO'yu da kastederek söylüyorum. Bu ilişkiyi devam ettirecekler. Yani ne Türkiye ABD'den ne de ABD Türkiye'den vazgeçebilir. Ayrılıkları, farklılıkları gözeterek devam edecekler. Baksanıza Türkiye ile İsrail arasında şimdi nakliye uçuşları başladı. Belki El Al İstanbul'a tekrar uçacak, yani İsrail hava yolu. Bir anda İsrail Türkiye'nin sözde Orta Doğu'daki düşmanı, diğer taraftan ticaret alabildiğine gelişiyor. Yani bu da bir tezat mı yoksa pragmatik mi? Ben Türkiye'nin çok pragmatik bir politikaya dönmeye başladığını düşünüyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın özellikle Arap ülkelerinden, Körfez ülkelerinden Katar haricinde edindiği hayal kırıklığı İsrail'le ilişkileri dengelemeye götürebilir. Mısır'la Türkiye'nin biliyoruz ki son dönemlerde karşılıklı göz kırpmaları var. Ama bu göz kırpmalar karanlıkta olmuyor tabii. Yani gündüz gözüyle göz kırpma olursa görülür karanlıkta.
Evet.
Ve Türkiye öyle gözüküyor ki Libya'da şu anda çok başarılı. Onu söylemek lazım. Haftar güçleri büyük derbazı. Belki de Türkiye'nin son dönemlerde en başarılı olduğu yerlerden biri. Kuzey Suriye'deki operasyonları, yani İdlib'i ve şeyi göz önüne alırsak, Afrin'i göz önüne alırsak, Libya çok uzak ama Türkiye'nin askeri varlığı orada büyük bir destek sağladı. Buna karşılık İtalya'nın ve İsrail'in de tabii Türkiye ile özellikle bu Akdeniz'deki geniş petrol yatakları ve doğal gaz yataklarında işbirliğine doğru gitmeye başlaması önemli. Ama Libya başından itibaren Türkiye'nin özellikle Kuzey Afrika bölgesine yönelik politikalarında orada fiziken de olması gereken bir ülke konumuna getirdi. 1,5 milyona yakın biliyorsunuz Türk var Misrata'da ve o coğrafyada. Yani Türkiye'nin Libya ile olan ilişkilerine tarihsel açıdan baktığımızda, ki siz de Orta Doğu uzmanısınız, benden daha iyi biliyorsunuz. Türkiye'nin orada siyasi varlığın ötesinde askeri varlığını bulundurması yeni. Yani Türk siyalarının oradaki başarısı, işte Türk ordusunun verdiği eğitim sadece siyaların değil. Yani orada Türkiye'nin özel kuvvetler vasıtasıyla normal askeri eğitimi de verdiği ve after güçlerine karşı bence de hiç de küçümsenmeyecek bir başarı elde etmeleri tabii bütün dünyanın gözünün bu coğrafyada Türkiye'ye de dönmesine neden oldu. Birdenbire Türkiye'nin eli güçlendi bir başka ifadeyle. Tabii bir de sizin de çok üzerinde çalıştığınız konu olduğu için Suriye mülteci konusunda da Türkiye çok ilginç bir politika yapmaya başladı. Yani Türkiye'ye almayıp Türkiye üzerinden gereğinde Avrupa'ya aktarma politikasını korona öncesi yapmaya kalktı. Bu birçok eleştiriyi beraberinde getirse de Avrupa Birliği'ne işin şakasının olmadığını gösterdi. Bu da birdenbire Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir mülteci anlaşmasının kaçınılmaz olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Ama Suriye konusunda İran ve Rusya ile Türkiye öyle gözüküyor ki Suriye'de kalacak. Beşar Esad da kalacak ama Beşar Esad'ın gitmesi bu aşamada söz konusu değil. Sorun yine sizin uzmanlık alanınız, yani PYD ve PKK'nın Beşar Esad'la olan ilişkisi ve ABD'nin verdiği destek. Birdenbire son dönemlerde IŞİD'in tekrar canlandığı yönündeki haberler aslında PYD'nin ve PKK'nın bu coğrafyada ABD'nin ve Rusya'nın desteğine ihtiyaç duyduğu gerçeğini de beraberinde getirecek. Yani IŞİD ne kadar başarılı olursa Kürtler o kadar Rusya'dan ve ABD'den destek alacaklar. Tabii öncelikli olarak ABD'den. Buna karşılık tabii Beşar Esad da onlarla işbirliği yapacak. Yani bu coğrafyada öyle gözüküyor ki Kürtler, Suriye'deki Kürtler kazanan taraf olma yoluna doğru gidiyorlar.
Peki hocam, çok teşekkürler. Bir ufuk turu yapmış olduk. Daha da devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem herhalde biraz yazı atlattıktan sonra daha da sıcak gelişmeler göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, ODTÜ'den Profesör Hüseyin Bağcı ile konuştuk. Hem öğretim üyesi hem de Dış Politika Enstitüsü Başkanı. Bugün size Humayun Şeceryan'dan Sarnaveş'le veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
Sarnaveş ro boya da sarnaveş, şayet این بار کمی بهتر نوشت، عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نوشت. از کجای باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر کاری از دل گل گل براری، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهی گر نخواهی باغ جاییم باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر چو حافظ پای کوبان و غزل خوان،
لشکر غم را بسوزان، بر فلک سخفی نمانده این زمان، هر بزن تا بیکرانه. سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیری از کجایی این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر نبه، قصه ای از سر نبه، قصه ای از سر.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.